Ayrım 2. Bu romanda anlatılan kişiler kurgu ürünüdür. Gerçek kişilerle benzerlikleri ancak rastlantı olabilir. Konstantiniyye bir gün elbet fethedilecektir. Onu fetheden kumandan ne güzel kumandan ve onun askeri ne güzel askerdir. Hazreti Muhammed. Dünya tek ülke olsaydı, başkenti Konstantiniyye olurdu. Napolyon Bonaparte. Zehra'nın üçüncü rüyası. Ölmek, uyumak sadece. Uyumak ama düş görebilirsin uykuda. Hamlet, Shakespeare. Düşerken adı Zehra'ydı, bunu biliyor. Otel odasının banyosunda başını önce lavaboya, sonra küvetin kenarına vuran genç kadın, parlak mermer zemine düşerken adının Zehra olduğunu biliyor, soyadı Ertan, Zehra Ertan. Bunu aklımda tutmam gerekiyor diye geçirdi mi içinden, sonradan mı böyle bir yakıştırmada bulundu, bunu bilmesi, bilmemiz olanaksız. Çünkü düşüşten sonra başka bir dünyaya ait olduğunu, adların önemsizleştiği, yarı saydam, yarı gerçek, yarı düş, korkudan, arzudan, tutkudan ve kaygılardan azade bir aleme girdiğini seziyor. Bilmiyor da seziyor. Artık her şey sezgiden ibaret zaten. Kafasında bir cephanelik patladığını seziyor. Damarlarının yırtılır gibi olduğunu seziyor. Son anda lavaboya tutunma çabasının bir işe yaramadığını seziyor. Parlak lavabo kenarının elinden kayıp gittiğini seziyor. Banyonun mermer zeminine kaydığını seziyor. Sağ yanağının değdiği mermer zeminin sıcak olduğunu seziyor. Burnuna toprak kokusu geldiğini seziyor. Belki de toprağın altındayım, belki de gömüldüm sezgisi cılız bir ışık gibi yanıp sönüveriyor zihninde. Sonra karanlık geliyor. Uçsuz bucaksız karanlık. Onu sevecen bir rahim gibi saran güzel karanlık. İşin tuhafı bu gömülmüşlük duygusunun Zehra'da hiçbir korku ya da kaygı yaratmamış olması. Otelin zemin katındaki odasının banyosundan aşağılara, toprağa doğru çekildikçe içine yayılan huzur ve dinginlik daha da artıyor. Yaşamında ilk kez onca korktuğu ölümün pek de kötü bir şey olmadığını seziyor. Ölmek güzel. Ölmek sakin. Ölmek korkutucu değil. Durgun bir liman. Bu andan sonra dünya gitgide uzaklaşıyor, uzaklaşıyor. Tam yok olmaya yüz tutmuşken Zehra bir ses duymaya başlıyor. Sağ yanağını ısıtan mermerin altından gelen yumuşak, tek düze, inleme ile yakınma arası ama ne dediği anlaşılmayan boğuk bir ses bu. Elbette boğuk olacak çünkü çok derinlerden geliyor gibi. Zehra bir süre sonra bu sesin sandığı gibi konuşmadığını, mırıldanmadığını, inlemediğini ancak daha önce hiç duymadığı garip, gizemli, tuhaf bir ezgiyle şarkı söylediğini anlıyor. Uzun seslerle söylenen, mistik, yakınma dolu, neşeden uzak, içinde ilahi bir şeyler barındıran ama bir yandan da yerde, bilincinin büyük bölümü uykuya dalmış Zehra'nın tüylerini diken diken etmeye yetecek kadar tuhaf bir ezgi bu. Sesin sahibi bir erkek. Şarkının hangi dilde söylendiğini anlayamıyor Zehra. Türkçe değil. İngilizce ya da kulak aşinalığı olan başka bir dile de benzemiyor. Giderek yerin altına, toprağa doğru kayan Zehra, o sırada şarkının kesildiğini ve kendisine birinin seslendiğini duyuyor. Duymasına duyuyor ama beni duyuyor musun sorusuna uzun süre cevap veremiyor. Soru birkaç kez daha tekrarlandıktan sonra Zehra duyduğunu söylüyor ama bunu nasıl dile getirdiğini bilmiyor. Ağzından ses çıkmıyor. Kafasının içinde olup bitiyormuş gibi her şey. O sesimsi şey, ses diyeceğiz artık ona çünkü başka bir dünyevi sözcük yok bunun için, başının ağrıyıp ağrımadığını soruyor. Zehra, galiba diye cevap veriyor. Sanırım ağrıyor. O ses gülüyor. Anladım diyor. Çünkü bu ağrıyı bilirim. Nereden bilirsin diye soruyor Zehra. Ses Çünkü benim de başım ağrımıştı, diye yanıtlıyor onu. Zehra'nın kafasının içindeki konuşma devam ediyor. Ne zaman ağrımıştı? Darbe aldığım zaman. Ne darbesi? İsyan sırasında başıma aldığım darbe. Job mu? Gaz kapsülü mü? Toma mı? Hayır, Thomas orada değildi. Belisarius vardı. Kim? Belisarius. O da kim? Saldırıyı o yönetiyordu. Polis şefi mi? Hayır, muhafız birliği komutanı zalim Belisarius. Bu sözler üzerine Zehra duraksıyor. Yerin altında olduğunu öne süren kişiye Nika isyanından ve oradaki Belisarius'tan mı söz ettiğini soruyor. Evet yanıtını alınca garibine gidiyor ve bu telepatik sohbetin nasıl mümkün olabildiğini soruyor. Hangi dilden konuşuyorlar? O dili hiç bilmiyor. Daha önce de hiç duymadığı halde eğer buna konuşma denilebilirse konuşuyor. En azından anlıyor. Öteki adam da onu anlıyor. Daha önce duyamazdın zaten diyor ses. Çünkü ölülerin dilini konuşuyorsun. Böyle ayrı bir dil mi var? Evet. Ölüler diyarında tek bir dil vardır. İnsanlar hangi dili konuşursa konuşsun, öldüğü anda hepsini unutur ve ölmüş olan herkesin bildiği dili konuşmaya başlar. Bu dili anladığıma göre ben de mi öldüm? Henüz değil ama bize hızla yaklaşıyorsun. Sesimin sana bazen gelip bazen gitmesi de bu yüzden işte. Dünya seni çekiyor, biz de aşağıdan çekiyoruz. Hep böyle olur. Dur, dur bir dakika. Aklımı toplayayım. Sen neredesin? Var olmayan sesin yerin altından geliyor. Kendin neredesin? İşte dediğin gibi yerin altındayım. Tam senin altındayım. Gerçi çok derindeyim ama yine de yattığın yerin tam altında ben varım. Yani bir anlamda üstüme düştün. Çünkü buraya gömdüler bizi. O gün 30 bin kişiyi öldürüp hemen oracağa gömdüler. Ben yaralı olarak biraz sürünüp buraya, sarayın duvarına kadar geldim ama ölümden kaçamadım. Kimse kaçamaz zaten. Zehra ölüye ne zaman öldüğünü, ne zaman gömüldüğünü, kaç zamandır orada yattığını soruyor. Ölü biraz duraklayıp hesaplamaya çalıştığını söylüyor, sonra hangi yılda olduklarını öğrenmek istiyor. 2014 yanıtını alınca da kısa bir hesap yapıp ölümünün üstünden tam 1482 yıl geçmiş olduğunu söylüyor. İsa Mesih'in dünyayı şereflendirmesinden 511 yıl sonra doğmuş, 532 yılında da ölmüş. Zehra nedense hiç şaşırmıyor buna. Zaten dünyaya ait şaşırma, korkma, sevme gibi birçok duyguyu yitirmiş bir halde kalan bir iki duygu kırıntısıysa onu hızla terk ediyor. Buna karşılık sezgileri güçleniyor. Bu sefer ölüye nasıl öldüğünü soruyor. Ölü ona doğal yolla ölmediğini, başına inen bir kılıç darbesiyle öldürüldüğünü söylediğinde sanki bunu zaten bildiğini düşünüyor. Zehra onu Belisarius dediği adamın öldürüp öldürmediğini soruyor. Hayır, o komutandı. Onun askerlerinden birisi öldürdü. İri yarı bir Balkan köylüsü. Aynen imparator gibi, aynı bölgeden. Hangi imparator? Justinianus. O da mı Balkan köylüsüydü? Evet, Balkanlardan gelmiş bir köylüydü. Karısı olan imparatoriçede bir fahişeydi. Fahişe mi? Evet, çocukken fahişe olmuştu. Genç kızlığı da öyle geçti. Eskiden öldürüldüğüm yere çok yakın bir sirkte çalışırdı. Ayı bakıcısının kızıydı. Çocukken birçok şehirli kullanırdı onu. Babam bile. Baban mı? Evet, babam. Kapadokyalı Petrus. Çocuk fahişe Theodora'nın aşkına düştüğü için canından oldu. Çünkü aşkı ölene kadar devam etmişti. Sirkte kucağına oturan kız çocuğu imparatoriçe olduğu zaman bile. Kendisini deliye çeviren bu aşkı ve özlemi orada burada anlattığı, hatta çocuğun anatomik detaylarına girerek tasvir ettiği için hafiyeleri yoluyla durumu öğrenen imparatoriçe onu yakalattı, önce zindanda işkence ettirdi, dilini kerpetenle koparttırdı ve orada kan kaybından acılar içinde ölmeye terk etti. Çünkü Theodora artık bir Hristiyan azizesiydi. Azizelerin belden aşağısı hakkında konuşulmaz, bilirsin. Nereden bileceğim? En azından tahmin edersin diye düşündüm. Nerede öldürüldün peki? Dedim ya, buraya yakın bir yerde, hipodromda, Ayasofya'nın yanında. Sultanahmet'te mi yani? Diye sordu. Şimdi öyle diyorsanız öyledir. Benim zamanımda oraya hipodrom denirdi. 100.000 kişilik bir hipodrom vardı çünkü. Diktatörün sarayı da oradaydı. Saraydan hipodromdaki imparatorluk locasına bir bağlantı vardı. Şimdi Ayasofya duruyor ama karşısında bir cami var. Hipodrom yok. Hipodrom yok mu? Yok. Peki araba yarışları nerede yapılıyor? Araba yarışları da yok. Nasıl olabilir bu? Halkın tek eğlencesi yok mu oldu? Peki ne yapıyor insanlar? Ayaklarıyla topa vurarak oynayan takımları izliyorlar. Stadyum denen yerlerde toplanıyorlar. O takımların renkleri var mı? Evet, var tabii. Mesela sarı lacivert, sarı kırmızı, siyah beyaz. Hayret! Aynen bizim mavilerle yeşiller gibi. Bu takımları tutanlar birbirine kızıyor mu? Hem de nasıl? Kavga gürültü çıkıyor, ölenler oluyor. Birbirlerine düşman gibiler ama hükümet karşıtı gösterilerde birleşiyorlar. Aynı bizim gibi diyor ölü yine. Mavilerle yeşiller birbirini boğazlardı. Ben yeşillerdendim. Bir mavi gördüm mü çılgına dönerdim ama imparatora karşı birlikte isyan ettik. O gün omuz omuzaydık, kavga etmiyorduk. Aa, diyor Zehra. Artık nasıl dediyse orasını o da bilmiyor, biz de. Sanki burayı anlatıyorsun. Zaten aynı şehri anlatmıyor muyuz? Bu şehirde hiçbir şey değişmez, tekrarlanır durur. Senin gibi yeni gelenleri dinleyince diyoruz ki hep aynı şey. Aktörler değişiyor sadece. Bir de kısa bir arayla oluyor bütün bunlar. Kısa mı? 1500 yıl diyordun. Evet ama unutma ki ölüler için zaman sonsuzdur. Mekansa sınırlı. Hiç böyle düşünmemiştim diye itiraf ediyor Zehra. Duydukları tuhaf şeyler ama daha önce de belirttiğimiz gibi genç kızın şaşırma duygusu yok olmuş durumda. Bu şehirde yaşarken yerin altını hiç düşünüp düşünmediğini soruyor ölü adam. Zehra hiç aklına gelmediğini söylüyor. İstanbul onun için yerin üstündekilerden, caddeleri kaplayan uzun, yılan kavi araba konvoylarından, insan kalabalıklarından ibaret. Ölü adam yerin altında, üstündekilerden çok daha fazla insan olduğunu söylüyor. Zehra'ya yeryüzünde tam üstündeki noktada ne aradığını soruyor. Ancak o zaman Zehra bu yeni otelin bir Bizans sarayı üstüne yapıldığını hatırlıyor. Büyük gürültü koparan, basında günlerce tartışılan bir konu olmuştu bu. Zehra ölüye adını soruyor. Markus olduğunu öğreniyor. Konstantinopolisli Markus. Ölü Markus. Hem de 1500 yıldır ölü Markus. Ölü olmanın çok iyi bir şey olduğunu söylüyor. Neden diye soruyor Zehra. Çünkü korkudan kurtuluyorsun. Ölü ölümden korkmaz. Ya aşktan? Ondan da kurtuluyor musun? İşte onu bilemiyorum. Burada hiçbir duygu yok. Ama bazen babamın hala İmparatoriçe'ye aşık olduğunu düşünmeden edemiyorum. Çünkü ona hiç toz kondurmuyor. Zehra, Theodora da bu akşamki davete katılanlar gibi şıkırtılı bir şeydi herhalde diye düşünüyor ve aklı davete gidiyor. Ne kadar da güzel başlamıştı her şey ama doğruymuş. Ölüm insana şah damarından daha yakınmış. Yine de hiç korkmuyor olması garip değil mi? Ayrım sonu. Sayfa 19.